Ayrım 2. Babanın Dönüşü. Mark Weingartner. Sayfa 17. Kitap 1. İlkbahar 1955. Bölüm 1. 1955 yılının serin bir ilkbahar akşamında günlerden pazartesiydi. Michael Corleone Nick Geraci'ye kendisiyle Brooklyn'de buluşmasını emretti. Genç Don telefon etmek için merhum babasının Long Island'daki evine girerken takım elbiseli iki adam Michael'ın kendilerine nereye gideceklerini emretmesini bekleyerek televizyondaki kukla gösterisini seyrediyor, sarışın kuklacının göğüslerine şaşkın gözlerle bakıyorlardı. Michael merhum babasının ofis olarak kullandığı odaya tek başına girdi. Bir zamanlar Tom Hagen'a ait olan küçük masanın arkasına dolanıp oturdu. Konsiliyerenin masası. Michael evden telefon edecekti. Kay ve çocuklar o sabah New Hampshire'daki akrabalarını ziyaret etmek için yola çıkmışlardı. Ama telefonun bağlantıları gizliydi. Evdeki diğer hat da aynı durumdaydı. Dinleyenleri yanıltmak için böyle bir yönteme başvurmuştu. Fakat ofisteki telefonun yaratıcı düzeneği ve onu olduğu gibi muhafaza etmek için verilen rüşvet zinciri bir polis ordusunu durdurabilirdi. Michael numarayı çevirdi. Telefon defteri kullanmıyordu. Numaraları hatırlamak konusunda çok yetenekliydi. Ev sessizdi. Annesi, kız kardeşi Connie ve torunlarıyla birlikte Las Vegas'taydı. Geraci'nin karısı ikinci çalışta telefonu açtı. Onu çok iyi tanımamasına rağmen kadına ismiyle Charlotte diye hitap ederek kızlarının hatırını sordu. Michael genelde telefon görüşmelerinden kaçınırdı ve Geraci'yi daha önce hiç evinden aramamıştı. Her zaman olduğu gibi adamlarına birkaç emir sıralamıştı. Üç adam da sessizdi. Hiçbir şeyin genç Don'u ele vermeyeceğinden emin olmalıydılar. Charlotte Michael'ın nazik sorularına titrek bir sesle cevap verdi ve kocasını çağırmak için telefondan uzaklaştı. Nick Geraci çok uzun ve zor bir gün geçirmişti. Sicilya'dan bir sonraki haftadan daha önce gelmesi kesinlikle beklenmeyen eroin dolu iki yük gemisi, birisi New Jersey'de, diğeri de Jacksonville'de olmak üzere bir önceki gece boy göstermişlerdi. Onun yerinde bir başkası olsa çoktan hapsi boylamıştı. Fakat Geraci Florida'da bulunan uluslararası takım arkadaşlığı topluluğuna elden bağışta bulunarak Kuzey Jersey'deki limanları kontrol eden Stracci aile kaposunu ziyaret ederek, dipnot kapo İtalyanca'da başkan, ve kayda değer bir meblağ haraç bırakarak ortamı yatıştırmış, olayı örtbas etmişti. Geraci saat 5'te artık yorgunluktan tükenmiş bir haldeydi. Ama yine de Doğu Islip'teki evinin avlusunda iki kızıyla birlikte at nalı oynayabilmişti. Henüz okumaya başladığı Roma savaş tarihçesine ait iki ciltlik kitap çalışma odasındaki koltuğun hemen yanında o geceye hazır bir şekilde beklemekteydi. Geraci telefon çaldığında ikinci sulu çivasından henüz birkaç yudum almıştı. Barbeküsünde biftekler cızırdıyor ve radyoda da Dodgers-Phillies maçı yayınlanıyordu. Mutfakta akşam yemeğinin geri kalan kısmını hazırlamakta olan Charlotte, uzun kordonunu sürükleyerek telefonu çekip terasa çıktı, yüzü bembeyazdı. ''Selam Fausto.'' Nick Geraci'yi ismiyle çağıran tek kişi Cleveland'da onun vaftiz babalığını yapmış olan Vincent Forlenza'ydı. Tessio'nun ayarladığı şu işe senin de katılmanı istiyorum. Saat 7'de. Two Tom Stall, orayı biliyor musun? Gökyüzü mavi ve bulutsuzdu. Ancak Charlotte'un içeri girip kızlara bir hayvan sürüsüymüş gibi davrandığını görenler, onun Long Island'a doğru şiddetli bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu öğrendiğini düşünebilirlerdi. Geraci tabii ki dedi, hep oraya uğrar bir şeyler yerim. Bu bir tür sınavdı. Tessio'nun ayarladığı şeyin ne olduğunu soracak mıydı, sormayacak mıydı? Geraci sınavlar karşısında hep başarılıydı. İçten gelen hisleri onu hiçbir zaman yanıltmazdı. Ama senin neden bahsettiğin konusunda en ufak bir fikrim dahi yok. Ne ayarlamış? Olanları gözden geçirmek için Staten Adası'ndan bazı önemli kişiler geliyor. Staten Adası? Orada başarı sağlayan Barzini'ler demekti. Ama eğer Tessio, Michael ve Don Barzini ile barış görüşmelerine giriştiyse, Geraci bunun neden Tessio'dan değil de Michael'dan öğreniyordu. Geraci önündeki barbekünün alevlerine baktı, sonra birden neler olduğunu anladı. Kafasını salladı ve sessizce küfretti. Tessio ölmüştü, tıpkı etrafındaki diğerleri gibi. Buluşulacak yer ise bir ipucuydu. Tessio orayı severdi. Büyük olasılıkla Barzini ile bizzat kendisi temasa geçmiş, o ya da Barzini Michael'ı alaşağı etme planı yapmış, Michael ise bir şekilde bunun farkına varmıştı. Geraci biftekleri uzun çelik bir çatalla dürtükledi. ''Neden benim orada bulunmamı istiyorsun? Koruma amaçlı mı, yemek yemek için mi, yoksa başka şey mi var?'' Konuşmadan önce uzun süre suskun kaldın. Affedersin, barbeküdeki etleri çıkartmalıydım. Seni neyin kaygılandırdığını biliyorum Fausto. Ancak neden bu kadar kaygılandığını anlamıyorum. Geraci'nin kaygılanmasını gerektiren bir şey olmadığını mı söylemeye çalışıyordu? Ya da belki de onun Tessio'nun ihanetinde parmağının olup olmadığını, eğer varsa ne tür bir katılımda bulunduğunu anlamak istiyordu. Geraci olabilecek en mükemmel John Wayne tarzını takınarak ''Tamam yolcu'' diye yanıtladı. ''Çok kederli olduğum için fazla kaygılanmamalıyım.'' Anlayamadım. Geraci içini çekti. ''Ben en iyi günlerde bile kaygılıyımdır.'' Her ne kadar ifadesiz ve donuk bir tarzda konuşsa da içinden bir nükte dalgasının yükseldiğini hissetti. ''Bu yüzden istersen beni vur.'' Michael, bu kadar başarılı olmanın sebebi işte bu dedi. Kaygılanıyorsun. Bu yüzden seni seviyorum. Geraci, öyleyse şu anda gün gibi ortada olan şeyleri vurgularsam ve sana normalde atmayacağın bir adımı atmanı söylersem bana kızmazsın dedi. Ve tabii Flatbush'tan uzak durmanı istersem. Şimdi uzun bir süre sessiz kalma sırası Michael'daydı. Flatbush, öyle mi? Bunu da nereden biliyorsun? ''Bumslar evde, öyle değil mi?'' ''Michael, tabii ki'' dedi. ''Dodgers, Philadelphia ile ikinci maç.'' ''Michael, doğru'' dedi. Geraci bir sigara yaktı. ''Bir beyzbol fanatiği değilsin, öyle değil mi?'' ''Öyle sayılırım.'' Geraci şaşırmamıştı. Kumarın işle alakalı kısmının farkına varmak, birçok akıllı kişi açısından sporun mahvolmasına sebep olmuştu. ''Geraci, bu Bums'ın yılı olabilir'' dedi. Michael, sağdan soldan sürekli bunu duyuyorum dedi ve tabii ki sen de affedildin. Ne için? Apaçık ortada olan bir şeyi dile getirdiğin için. Geraci biftekleri ızgaradan aldı ve büyük bir tabağa bıraktı. Bu benim becerilerimden birisi dedi. Bir saat sonra Geraci dört adamıyla birlikte Two Toms'a vardı ve onları dışarıda beklemelerini emretti. Tek başına bir masaya oturdu ve espressosunu yudumladı. Korkmuyordu. Erkek kardeşlerinin kaba saba Sonny ve beş para etmez Fredo aksine Michael Corleone babasının temkinli mizacını miras olarak almıştı. Asla ön sezilerine dayanarak adım atmazdı. Ne kadar uzun zaman alacak olursa olsun ilk önce her şeyden emin olmak isteyecekti. Ne tür bir sınavla karşılaşacağını bilmiyor olsa ve Michael Corleone'nin hoşlandığı türde sınanmak onda ne kadar büyük bir nefret uyandırsa da Nick Geraci ona büyük bir saygıyla karşılık verecekti. Bu işten burnu dahi kanamadan sıyrılacağından emindi. Geraci o güne kadar her ne kadar Salvatore Tessio'nun Michael hakkında tek bir kötü söz dahi sarf ettiğini işitmemiş olsa da Sally'nin Barzini ile birlikte nalları diktiğinden en ufak şüphesi yoktu. Aslında karşı karşıya kaldığı Michael kadar acemi bir kişiyi don yapacak kadar güçlü bir akraba kayırma uygulamasına sinirlenmesi gerekirdi. Organizasyonun çevreyle olan bağlarını sırf batıya kaydırmak amacıyla kesmenin delilik olduğunu fark etmeliydi. Bunu yaptıktan sonra ne olacaktı ki? Geraci çalışkan, gayretli, okuma yazma bilmeyen, göçmen babalar tarafından inşa edilen ve ardından da genişleme hayalleri, üniversite mezunu Amerika doğumlu oğulları tarafından batırılan, bir zamanların inanılmaz derecede heyecan verici birçok işin sorumluluklarını yüklenmişti. Geraci Tessio'nun üniversite mezuniyet hediyesi olarak verdiği saatine göz attı. Michael'ın, merhum Don'un herkesçe bilinen dakikliğini miras almadığı apaçık ortadaydı. Geraci ikinci espressosunu ısmarladı. Dakikalar dakikaları kovaladı. Geraci Corleone organizasyonunun sadık bir üyesi olduğunu o güne kadar defalarca kanıtlamıştı. ve belki de 40. yaşından dolayı sıkıntı duyduğu o yıllarda bundan en çok kazanç sağlayan kişiydi. Bir zamanlar hem AÇGRAÇİ, dipnot 5 düşman uçağı düşüren pilotlara verilen ad, bu ona çocukluk çağlarında takılıp o güne kadar gelen bir lakaptı. Böylece isminin Amerikanvari telaffuzunu kabullenmek zorunda kalmıştı. Cerraci yerine Girasi, hem de diğer sayısız takma isimlerle. Sicilyalıydı ama sarı saçlarıyla kolayca bir İrlandalı ya da Alman sanılabilirdi. Boy gösteren bir ağır siklet boksörüydü. Birkaç yıl sonra dünya ağır siklet şampiyonunu kıçının üzerine oturtacak olan adama karşı tam 6 round ayak diremişti. Geraci küçük bir çocukken spor salonlarına takılmaya başlamıştı. Hiçbir zaman kafurlar gibi kokup ellerinde bir önceki günden kalma poğaça paketleri taşıyarak ortalıkta yarı sarhoş dolanan serserilere benzemeyeceği üzerine kendi kendisine ant içmişti. Ün için değil, para için dövüşüyordu. Cleveland'daki vaftiz babası, ki Geraci daha sonra onun Cleveland'ın babası olduğunu öğrenmişti, onun New York'ta en büyük spor bahis işleriyle ilgilenen Tessio ile tanıştırmıştı. Şikeli dövüşler kafaya daha az darbe almak anlamına geliyordu. Kısa bir süre içerisinde Geraci arka sokaklardaki kavgalara, Vito Corleone ile arkadaş olan cenaze kaldırıcısı Americo Bonasera'nın kızına sarkıntılık eden iki kişi yüzünden başlayan kavgalara katılmaya başladı. Kavgalarda dövüşü başlatan işsiz güçsüzler ve serseriler cezalandırılıyorlardı. Geraci de fakülteye devam etmesine yetecek kadar para kazanıyordu. 25 yaşına gelmeden önce okulunu bitirdi, infazlı gürültü patırtılardan uzaklaştı ve Tessio'nun yönetiminde umut veren bir yükselişe geçti. İşe kuşku ve kararsızlık uyandıran nitelik ve özelliklerle başladı. Patrick Henry Sosyal Kulübü'nde Brooklyn ya da Sicilya'da doğmayan, üniversite diploması olan, silah taşımaktan hoşlanmayan ve fahişelerle ilgilenmeyen tek kişi oydu. Fakat onun açısından ilerlemenin tek yolu kendisinin üstündeki insanlara para kazandırmaktı ve Geraci kazanma konusunda o kadar becerikliydi ki onun diğer ilgi çekici kusurları kısa bir süre içerisinde unutuluverdi. Geraci'nin başvurduğu en zekice taktik, üstlendiği işi olabildiğince büyütmesiydi. Sadece %50'sinin yeteceği şeylerde dahi %60'a hatta 70'e göz dikiyordu. Yakalansa bile ne yapabilirlerdi ki? Vururlar mıydı? Bunu denemişti. Fazladan kazandıkları ortada biriken paralar ve yapılan diğer ödemeler gibi bir yatırımdı. Üzerindeki adama ne kadar çok kazandırırsa o kadar güvende olur ve bir o kadar hızlı yükselirdi. Ne kadar çok yükselirse altında çalışıp ona %50 ödeyen adam sayısı bir o kadar fazla olurdu. Ve eğer açgözlü geri zekalar onu kandırmaya çalışırlarsa o bunu yakalayıp fark edebilecek kadar da zekiydi. O güne kadar kavgalarda en zorlu kişi olarak tanınan birisinden yenilen yumrukla, ağır siklette ödül kazanmış birisinden göz çukurunu dümdüz edip kanlı bir eziye yol açacak derecede kuvvetli bir yumruk arasındaki fark tüm New York'ta açıkça biliniyordu. Geraci'nin eğer isterse neler yapabileceği tehdidi sokağın kitabında önemli bir yer tutmaktaydı. Kısa bir süre sonra parasını tahsil etmek için sadece istemenin dışında başka bir şey yapmasına gerek kalmamıştı. O da eğer gerekirse, gözdağı vermek bir yumruk ya da tabancadan çok daha iyi bir silahtı. Savaş boyunca Geraci kara borsadaki hisse ve paylara patronluk etmiş, yükleme limanında kontrolör olarak hiçbir konuda sorumluluk taşımayan sivil bir pozisyonda görev yapmıştı. Tessio onu Corleone ailesine katılması için cesaretlendirmiş ve törende Geraci'nin parmağını bizzat Vito kesmişti. Savaşın ardından Geraci kendi tefecilik uygulamasını başlattı. O ilk başlarda harcamalarının ne kadar yüklü olacağını fark etmeyen ve işin sonuna geldiklerinde ödemeyi yapması gereken kişilerden parayı tahsil etmenin zorluğunu küçümseyen, İşte bu noktada da Geraci hizmet verebilirdi, müteahhitlerle çalışmaya başladı. Ayrıca yozlaşmış birer kumarbaz haline gelen ya da acilen nakde ihtiyaç duymalarını gerektirecek diğer zaafları olan iş sahiplerini de kendisine hedef olarak seçmişti. Çok geçmeden Geraci bu işleri para aklamak için kullanmayı ve vergi bildirimlerinde kullanmaları için pişkin heriflere dağıtmayı başarmıştı. 30 gün için her gelen şey ön kapıdan girecek ve olduğu gibi arka kapıdan çıkacaktı. Eşlere ve kız arkadaşlara alınan hediyeler, polislere yapılan arkadaşça jestler, tüm bunlar işe yaramazsa sağdan soldan toplanan pazarlıkçılar. Faturalar bir kez geldiğinde ise etrafı gizemli bir ateş saracaktı. İtalyan şimşeği. Geraci şartlı ve kaba iş bitirme stratejilerinden nefret ederdi. Akşam okuluna gidip hukuk derecesi aldı. Ortaya çıkan yıkımların beraberinde getirdiği yüklerden iflas süreçlerini mükemmel bir şekilde yasal yöntemlerle çözerek kurtuldu. İş sahibinin kişisel mal varlığına sırtını dayayarak şüpheli her işe el attı. Geraci'nin Delaware'de bir adamı vardı. Eğer iş sahibi iyi bir kumarbazsa Geraci $1000 harcıyor ve onların bazılarını Nevada ya da Florida'ya yerleştiriyordu. Michael Corleone babasının yarı emekliliğinin avantajını ele geçirdiğinde ve kadın pazarlama uyuşturucu işlerine girdiğinde, ki bu Vito'nun girmeyi reddettiği bir iş alanıydı, uyuşturucu işinin sorumluluğunu Geraci'ye vermiş ve onun Tessio'nun emri altında çalışıp Sony tarafından bırakılmış birkaç adamı seçmesine göz yummuştu. Birkaç ay içerisinde Geraci, Sicilyalı büyük Don Cesare Indelicato'yla New Jersey ve Jacksonville'deki limanlarda elde ettiği güçlerle Corleone'lerin kontrol ettikleri fakat kağıt üzerinde sahip olmadıkları şirketlere ait birkaç küçük uçağı işlettiği New York ve Midwest havaalanlarıyla bazı şeyleri başardı. Corleone'ler Amerika'da herkes kadar uyuşturucudan para kazanıyordu ve kendi organizasyonları içerisindeki adamların çoğu bundan habersizdi. Bu para olmaksızın Barzini'lerin ve Tattaglia'ların arkasından ilerlemelerini sağlamaya yetecek kadar büyük bir savaşa giremezlerdi. Sonunda saat 9'u henüz geçerken Peter Clemenza ve üç koruması Two Toms'dan içeri girdi. Gidip Geraci'nin masasına oturdular. Geraci, Michael'ın onlarla birlikte gelmemiş, yerine yıllardır ailenin en önemli işlerine başkanlık eden Capo Regimes'ini göndermiş olmasını kötü bir işaret olarak yorumladı. Artık hiç şüphesi kalmamıştı, Tessio ölmüştü. Arabasından çıkıp masaya kadar yürümek için harcadığı efordan nefes nefese kalan Clemenza, ''Bir şeyler yedin mi?'' diye sordu. Geraci olumsuz anlamda kafasını salladı. Clemenza lokantadaki kokuyu belirtmek istercesine şişko elini havada salladı. ''Buna nasıl dayanabiliyorsun? Bir şeyler yiyelim, sadece atıştırma amaçlı.'' Clemenza bir antipasto crudo, bir tabak caponata, iki sepet ekmek ve istiridye soslu linguin sipariş edip kısa bir sürede silip süpürdü. Clemenza gerçekten de soyunun son örneğiydi. O, Tessio artık ölmüş olduğuna göre Michael'ın babasından miras kalan son kapoydu. Dışarı çıkarlarken Clemenza Geraci'ye Tessio ölmedi diye fısıldadı. Geraci'nin midesi kasıldı. Onun kendi kendini mahvetmesi için uğraşıyorlardı. Bu bir tür sadakat testiydi. Geraci'nin bu sınavı geçeceğine dair inancı olaya karşı hissettiği kederi hiç de hafifletmiyordu. Hava kararmıştı arabanın arka koltuğunda Clemenza'nın yanına oturdu. Yolda Clemenza bir sigara yaktı ve Geraci'ye ne bildiğini, neleri tahmin edebildiğini sordu. Geraci doğruyu dile getirdi, henüz hiçbir şey bilmiyordu. O gün erken saatlerde Barzini ve Tattaglia ailelerinin patronlarının öldürüldüklerinden habersizdi. Clemenza'nın geç kalma sebebinin onun yanına uğramadan önce Michael Corleone'nin kayınbiraderi Carlo Rizzi'yi boğarak öldürmek zorunda kalması olduğunu bilemezdi. Bunlar ve diğer stratejik cinayetlerin hepsi ya Barzini'lerin ya da Tattaglia'ların işiymiş gibi gösterilirdi. Geraci bunu da bilmiyordu. Ancak Geraci'nin şüpheleri aslına bakılırsa gerçekti. Clemenza'nın kendisine ikram ettiği puroyu aldı ama yakmadı. Daha sonra içeceğini söyledi. Araba Flatbush meydanının biraz dışındaki Sinclair istasyonuna yakın bir yerde durdu. Geraci dışarı çıktı. Birisi Clemenza'nın, diğeri de Geraci'nin adamlarını taşıyan ve onlara eşlik eden diğer iki arabadaki adamlar da onu takip etti. Clemenza ve şoförü arabada kaldı. Geralt arkasına dönüp onları orada otururken görünce birdenbire tüm bedenini bir elektrik dalgası kapladı. Kendisini öldürecek adamlara baktı. Bunun nasıl yapılacağını tahmin etmeye çabaladı. Kendi adamlarını neden bir kenarda dikilip olanı biteni seyrettiklerini anlamaya çalıştı. Neden ona ihanet etmişlerdi? Clemenza penceresini açtı. ''Bu böyle olmamalıydı ufaklık'' dedi. ''Bu durum çok.'' Her iki avucunu da kaldırıp sarkık suratını kapattı ve hızla yüzünü sildi. Sanki bir lekeyi temizlemeye çalışıyordu. Derin bir nefes aldı. ''Ben ve Sally ne kadar eskiye dayandığını dahi hatırlayamadığım kadar uzun bir mazimiz var. Anlıyor musun?'' Geralt bunu biliyordu. Şişman adamın gözleri yaşardı. Clemenza durumdan hiç de sıkılmış görünmüyordu. Daha başka hiçbir şey söylemeden şoförüne işaret etti, penceresini kapattı ve ileri doğru bakarak yola çıktı. Geralt Clemenza'nın uzaklaşan arabasının arka stoplarını izledi. İçeride birinci pis servis bölgesinin arkasına doğru bir yerde, üzerlerinde tulumları olan, gittikçe siyahlaşan, kanları yere akan iki ceset birbiri üzerinde yatıyordu. Sadece Michael'ın yeni hayvan katilliğini görevini üstlenen Al Neri ve Geralt ile geçmişi olan eski bir polis tarafından korunan bir sonraki bölmede Salvatore Tessio vardı. Yaşlı adam bir kasa yağ tenekesinin üzerine oturmuş, öne doğru bükülerek kamburlaşmış, tıpkı umutsuzca kaybedilen bir yarışın arkasından düşünen bir atlet gibi ayakkabılarına bakıyordu. Dudaklarını kımıldattı. Ancak ortaya Geralt'in anlayabileceği hiçbir şey çıkmadı. Titredi, bir tür rahatsızlığı vardı ve neredeyse bir yıldır bu şekilde titriyordu. İçeride sadece Geralt'in ayak sesleriyle diğer odadan gelen, sadece televizyondan çıkabilecek türde tiz bir kahkaha sesi işitiliyordu. Neri kafasını sallayarak selam verdi. Tessio kafasını kaldırıp ona bakmadı. Neri yaşlı savaşçının omzuna elini koydu ve sıktı. Bu garip bir cesaret verme şekliydi. Tessio dizlerinin üzerine çöktü. Hala kafasını kaldırıp bakmamıştı. Dudakları kımıldamaya devam ediyordu. Neri Geralt'a bir tabanca verdi. Geralt'in silahlarla pek arası yoktu ve onlar hakkında çok fazla bir şey bilmiyordu. Bu tıpkı bir kasa kadar ağır ve çadır çivisi gibi uzundu. Bir silaha gereğinden çok daha fazla benziyordu. Bu tür durumlarda tercih edilen silahın ucunda susturucusu olan 22 kalibrelik bir tabanca olduğunu bilebilecek kadar bu işin içindeydi. Kafaya sıkılacak 3 hızlı kurşun, ikincisi emin olmak için, üçüncüsü daha da fazla emin olmak için. 4. atış yok. Çünkü ard arda çok fazla atış yaparsanız susturucular işe yaramaz hale gelir. Elindeki her neyse 22 kalibreden büyüktü, susturucusu yoktu. Karanlık garajda sevdiği bir insan olan Tessio ve bir keresinde onu yakalayıp kelepçeleyen, radyatöre zincirleyen, taşaklarını tekmeleyen ve ardından da çekip giden Neri ile birlikte dikiliyordu. Nick Geralt derin bir nefes aldı. O kalbinden ziyade hep mantığını dinleyen birisiydi. Kalp sadece bir kan pompasıydı. Kafa ise bedene hareketi veriyordu. Hep yaşlanıp bu işi bırakacağı, Charlotte ile birlikte Key West'e gidecekleri ve zengin birer salak rolü oynayacakları günün geleceğini hayal ediyordu. Şimdi Tessio'ya baktığında bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini fark etti. Tessio Geralt'den 20 bilmem kaç yıl daha yaşlıydı. Bu zaman dilimi o güne kadar gözüne hep çok uzun bir süre gibi görünmüştü. Tessio geçen yüzyılda dünyaya gelmişti. Birkaç dakika sonra da ölecekti. Hayatını kalbine göre değil, mantığına göre yaşamıştı. Peki bu ona ne kazandırmıştı? İşte onu seven bir adam. Onu kafasından vurup canını almak üzereydi. 2. Ayrımın sonu. Sayfa 28.